Podcast dinle.
Alper ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Geldik hafta ortasına. Haftanın üçüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız ve ekonomist Belgin Mavişle birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar sizlere de. Şöyle veriler hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Küresel taraftaki verilerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. İç taraf bugün sakin. Hemen bakalım hangi veriler takibimizde olacak ki takip ettiğimiz Japonya hizmet PMI vardı. 47.4 geldi. Çin tarafından yine veri geldi. 54.9 ve bugün Türkiye saatiyle 10.55'te Almanya imalat dışı PMI. Euro bölgesi PMI verileri takipte olacak saat 11'de ve İngiltere PMI verileri de keza takibimizde. Euro bölgesi perakende satışlar takipte olacak 12'de Türkiye saatiyle. Ve Amerika tarafına da bakalım hemen. ABD tarafından gelecek veriler de piyasaların takibinde. ADP tarım dışı istihdam var. PMI verileri, ISM dışı imalat PMI ve ham petrol stokları 17.30 Türkiye saati. Hatırlatalım. Ne dersiniz?
Evet, bu haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam ve onun öncesindeki ADP verisi bu anlamda önemli. Bu hem Fed'in özellikle Jackson Hole toplantısındaki konuşmasının da ana metnini belirleyici olacak. Hem de piyasalar açısından doların seyri anlamında. Bunu yakinen takip ediyor olacağız. Öncü veriler tarım dışı istihdam için ipuçları yaratacak mı? Bununla birlikte yine Cuma günü özellikle işsizlik oranları da önemli. Son dönemde Amerika'da haber akışına baktığımızda özellikle burada işsizlik rakamları ile ilgili bazı çalışmaların olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu açıdan istihdam rakamları önemli olacak. Yine aynı şekilde PMI tarafında dün fabrika siparişleri vardı. Orada yukarı yönlü ufak revizeleri gördük ama PMI verileri Amerika büyümesine dair bize öncü sinyalleri verecek. Bu arada yılının bu hafta içerisinde çarpıcı açıklamaları da vardı Amerika'nın temerrüte düşmemesi anlamında. Hem borç tavanı hem de bununla birlikte kira konusundaki şeyin kalkmasıyla birlikte insanların evlerinden olması noktasında ve kişisel gelir ve harcamalar kaleminde de borçluluk oranı rakamlarına baktığımız, hani biz aylık bazda bunları görüyoruz ama borçluluk rakamına baktığımızda orada işlerin çok yolunda gitmediğini görüyoruz. Tüm bu gelişmeler Amerikan ekonomisine dair PMI ile birlikte bize bilgi vermiş olacak. Amerika'da güçlü bir büyüme bekleyenler bu güçlü büyümeyi göremeyecek mi? FED daha fazla genişlemeci bir politika içerisine girecek mi? Bunun da kısmi öncü göstergelerini göreceğiz. O yüzden borçlulukla üretim, borçlulukla diğer datalar arasında baktığımızda PMI bir köprü görecek bize.
Peki şimdi hisseler tarafına geçtiğimizde biraz daha detaylı konuşuruz Belgin Hanım. İş tarafla başlayalım borsayla. Borsa İstanbul BIST 100 endeksiyle. Hemen bakalım 1408'den 1415'e kadar çıkmış. Gün içi şu an 1416 ki zaten güne 1411'den başladı. 1408'den dün kapattı. Bu saatlerde konuştuğumuzda 1400 üzerine çıkmıştı. Biraz geri çekilme yaşanmıştı. Sonra yine kez daha toparlanmayı evet, takip ettik. Ne dersiniz? %0,58 yükseliş var. Devam eder mi bu yükseliş?
Evet, bu hafta nokta atışlarında artı 2 puan, eksi 1 puanlık bir farklı sapmalarımız oldu. Biz neyi bekliyorduk? 1407 ve üzerindeki kapanış bizde olumlu devam ettirir ve 1420 orta vadeli hedefe yaklaştırır. 1416 seviyesindeyiz. Bu da hisse bazlı hareketlerle ve bankacılık endeksine gelen alımlarla endeksin güç kazandığını gösteriyor. Özellikle burada Akbank Yapı Kredi ve Garanti Bankası'nın bilançoları sonrasında Garanti Bankası'nın hareketine başlaması ve bunlarla ilgili fiyat hareketlerini yukarı doğru revize etmeleri de bu yönde BIST 100'e güç vermiş gözüküyor. Bu anlamda baktığımızda yukarı yönlü hareketlerde 1410, 1420, 1430 bant aralığımız. Geri çekilmelerde ise Hande 1370 önemli bir destek noktamız. Bu seviye yıkılmadığı sürece yukarı yönlü hareket iştahı banka ve holding endekslerinin desteğiyle devam edecektir. Bugünün özelinde biz 1415 ve üzerinde kapanırsak 1420, 1430 ve 1450 kısa vadeli hedef değerlerimiz olmaya devam eder ki iyimserliğimizi de koruruz ama tabii dolar endeksine ve dolar TL'nin hareketini de rehber olarak takip edeceğiz.
Şimdi 1416, 1415 ama önemsediğiniz seviye, o seviyede tutunursa güzel olur dediniz. Bankacılığa geçelim. Hemen sonrasında bakalım. Ki dünü de hatırlayalım. Dün yine baktığımızda bankacılık, az sonra sınayiye de bakacağız. Sınayiye göre bankacılığın biraz daha primli olduğunu görmüştük ki %1'in üzerinde kapatan bir bankacılık karşımıza çıktı. 1257 şu an için bakalım. En yüksek seviyesi gün için 1247'de aşağıda görmüş. %0,81 yukarı yönlü hareket var.
Şimdi biraz detaylı bilgi verelim o zaman. Bankacılık önemli çünkü yatırımcıların da orta vadeli portföy oluşturması anlamında bu seviyeler halihazırda iskontolu olan banka ve bankacılık sektörü hisseleri için önemli. Dün 1247'den kapandı bankacılık endeksi. Bugün 1257 seviyesinde. Dün yaklaşık %1,87'lik bir yükseliş vardı ki bu da haftalık olarak %6'nın üzerinde bir yükselişe işaret etti. Aylık bazda ise %3,50 civarında yükselişti ama yıllık bazda hala %19 seviyesinde eksideyiz. Demek ki kat edecek daha yolumuz var bu anlamda. Hemen şöyle bankacılık endeksiyle ilgili olarak da baktığımızda, teknik olarak seviyelere baktığımızda orta vaat 200 günlük ortalamalar 1256'da. Şu anda 200 günlüğün üzerine çıktık. Buradan bu seviyeden kapanış gerçekleşirse yani 1256 ve üzerinde kapanış gerçekleşirse yeni bir yükseliş trendine gitmenin öncü sinyalini almış olur piyasa. Ve 50 günlükler 1203'te geri çekilmelerde de 1203 seviyesinin korunması önemli ki trend içinde kalmaya devam etsin. 21 günlükler ise 1207'de yani 1205 olarak kabul edelim ikisinin ortalamasını. Şu anda 200 günlüklerin üzerine geçmesi demek yeni bir yükseliş bandına giriyor demek ve bunu koruduğu takdirde 1300 hedef değerimiz olmaya devam eder. 1280, 1300 daha yolumuz var mı? Elbette var ve bununla birlikte tabii ki dolar bazında da hala hazırda ucuz olduğumuzu düşünecek olursak ara hedef noktamız 2 sentler seviyesi, ortalamada dolar kurunu 8.50 gibi kabul edecek olursak kabaca 2.2 sente doğru yol almak için şu anda biz bankacılık güç toplamaya devam ediyor ve hane halkının borçluluklarına baktığımızda ise oradaki o rakamlar gerçekten ürkütücü. Bir yandan da işsizlik, istihdam tarafındaki bozulma. Tüm bu gelişmeler elbette zaman zaman fiyatlara, Amerika'da borsalara yansımaya devam ediyor. Ama genel anlamıyla baktığımızda ise Amerikan 10 yıllıklarının ondan sonra 1,7'ler seviyesine gerilemesiyle birlikte biraz daha rahatlayan S&P ve Nasdaq endekslerini de görmüş olduk bu anlamda. Şimdi şöyle bir bakıyorum ben notlarımdan hemen özellikle S&P 500 ile ilgili olarak teknik seviyelerde ufak değişimler söz konusu. Burada daha öncesinde 4250 seviyesinden destek bulmuş ve dönmüştü. Şimdi bu seviyeyi 4300 olarak revize etmemiz gerekiyor. Yani kritik eşiğimiz burada 4300 seviyesinin altında en az iki kapanış yapması durumunda çok dikkatli olmamız gerekecek S&P tarafında. Dolayısıyla burada satışların yoğunlaşabilme ihtimali ve bir anda değer kayıplarının hızlanabilme ihtimaline karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise özellikle 4430 seviyesi kırılırsa, şu anda 4414-15'lerdeyiz. 30 seviyesi burada son derece önemli, bir kez daha altını çizelim. 4430 seviyesi yukarı doğru direnç kırılırsa burada da 4500'ler kısa vadeli hedef olmaya devam edecek. Biraz daha tabii ki yukarı yönlü hareketlerde 4600'ler, 4700'ler radarda teknik olarak gözükse de S&P'nin son 5 yıllık performansını yönetmenimiz mümkünse bize getirebilirse ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Hatta son bir yıla bile net bir şekilde baktığımızda S&P tarafındaki yükselişlerin evet yani burada artık bu yükseliş Ocak ayından itibaren ki şöyle yavaş yavaş geçeyim ben şu bölgede oluyor yani şu seviyelerden sonrasında ara düzeltmeleri çok sınırlı bir bant içerisinde yapmış. Demek ki görünmeyen bir el var. O görünmeyen el de FED ve FED'in piyasaları fonlamaya devam etmesi. Dikkatle takip etmemiz gerekiyor ve buradaki özellikle biraz önce vermiş olduğum seviyeler bizim rehberlerimiz olacak.
Peki. Tahvile geçelim öyleyse Bergin Hanım, bakacağız 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizi bakalım. 1.20'nin altında 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda burada bir tahvilden kaçış mı var? 0.68 seviyesi karşımıza çıkıyor. 5 yıllık 0.65, 2 yıla baktığımızda ise 0.17. Ne dersiniz?
Genel eğilim tahvile doğru yönelişin başladığını gösteriyor bize hafta başından bu yana. Ancak buradaki oynaklık bir süre için daha devam edecektir. Çünkü dolar endeksi 92'nin altına gerilemiyor. Neden? Fed daha çok ondan sonra güvercin mesajlar verdiğinde Avrupa Merkez Bankası Euro'nun değerlenmesini istemediği için Euro'yu değersizleşebilecek haberlerle piyasaları dengeliyor ve bu Amerika'nın atmış olduğu adımları, Fed'in atmış olduğu adımları piyasada yansıması çok gecikmeli oluyor. Ne dedi Avrupa Merkez Bankası? Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarına devam edecektir, durmak yok. Eğer bunu dememiş olsaydı muhtemelen Fed'in adımları sonrasında Amerika'nın 10 yıllıklarına giriş hızlanacak, dolar hızla değer kaybedecek ve buna bağlı olarak da piyasalarda hisse senetleri tarafında alış görecektik. Ama durum öyle olmadığı için Amerika'da 10 yıllıklara girişler de sınırlı kalmaya devam ediyor. Ne zaman dolar endeksi 92'nin altına gerilerse biz Amerika'nın 10 yıllıklara girişi çok daha hızlı göreceğiz.
Dolar endeksine geçelim. Tahvillere baktık. 1.76 son bir yılda en yüksek seviyesi tahvillerin dolar endeksine baktığımızda 92 seviyesinde Bergin Hanım. Ne dersiniz? 92 onlardan 91-96'ya kadar da gerilemiş. 4 Ağustos tarihinde görmüş. Yani bugün gün içine baktığımızda 92 seviyesi.
Hı hı. Çok önemli bir rehber. Buna bakacağız. Dolar TL anlamında da bizim piyasamızı yorumlamak anlamında da burada 92, dün 92.14'ler seviyesinden günü tamamlamıştı. Bizim için pozitif olan hisse senetlerimiz için, dolar TL için pozitif olan seviye özellikle baktığımızda 89.90 arası. Hı hı. Orada mıyız? Değiliz. Baskı yaratıyor mu? Evet. CDS'lerimiz 384'lerde mi? Evet. Dolar endeksi gerilemediği sürece piyasalar diken üstünde durmaya devam eder mi? Evet. Çünkü o görünmeyen el, Fed'in o eli, o desteği çekebilme ihtimali de piyasalarda bu korku yaratıyor. Şimdi burada hareketli ortalamalara baktığımızda 13 haftalık hareketli ortalamalar 92.48'de. Demek ki bizim korku eşiğimiz, ilk eşiğimiz 92.50 diyelim ona kabaca. İkincisi 34 aylık ortalamalara baktığımızda 93.96. Piyasalar için dikkat mesajının verileceği seviye 93.96. Hadi onu yuvarlayalım 94 diyelim. İkinci tehlike çanı ve bununla birlikte piyasaların sakinleşmesi için istediğimiz seviye neresi? 92'nin altında 91-91.30 bandı olacak.
Peki Amerika sonrası bir Avrupa'ya da bakalım Bergin Hanım. Borsalar için nasıl bir yorum söylersiniz? Frankfurt'a bakalım, 15.672 puanda orada yükseliş var. Madrid'de keza öyle. Paris'e baktığımızda 6.762. Londra borsasında da yarım puana yakın bir yükseliş görüyoruz. 7.133.
Evet, dünyada yaşanan seller, yangınlar, felaketler, ülkemize de son dönemde içimizi parçalayan gelişmeler sonrasında tabii ki kuraklık riski, dünyanın iklimsel değişimler, dünyanın ana gündemi içerisinde. Dün yapılan bir araştırmaya baktım Hande. Dünyada en güvenilir ülkeler olarak bakıldığında İngiltere ve İngiltere'nin aslında geçmişteki dominyon cumhuriyeti olan diğer ülkeleri. Yani burada baktığımızda İrlanda'yı görüyoruz, Yeni Zelanda'yı görüyoruz. Hem kendine yetebilen hem tarım yapabilen ve İngiltere'nin kendisini görüyoruz. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasındaki ana sebep neydi? Göç almak istememesi ve kendi ülkesinin sınırlarını belirlerken kendi üretimi ve kendi siyasi hayatının daha sağlıklı gitmesi anlamında. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu ve buna benzer haberler İngiltere piyasalarını biraz daha güçlendirirken bununla birlikte özellikle vaka sayılarındaki artışa rağmen aşı çalışmalarına hız verildiği gibi haberlerle piyasa moral bulmaya çalışıyor. Ama Almanya hariç. Dün Londra, Paris ve Madrid'de alışlar vardı ama Almanya piyasasında yatay seyir vardı. Bu da Almanya ekonomisinde istenilen o hareketin gelemediğini gösteriyor. Evet, şu anda pozitif ve uzunca bir süredir zaten yönetmemizden de rica edersek DAX'ın grafiğine bakacak olursa da son bir yılda neredeyse 15 binlerin üzerine çıktıktan sonra yatay bir bant içerisinde ciddi bir sıkışma var. Ve dolayısıyla burada DAX'a baktığımızda 21 günlükler 15.560'da şu anda bunun üzerindeyiz. 50 günlükler 15.500'lerde. Evet, bunun da üzerindeyiz. 200 günlükler 14.585. Evet, o zaman biz nereye bakacağız? Bizimle korelasyonu pozitif olduğunu düşünecek olursak 15.500'ün üzerindeki her kapanış BIST 100'e artı olarak yansımaya devam eder.
15.500. Peki. Çok teşekkür ederiz Belgin Hanım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim ve portföy yönetimini noktalayalım efendim.
Podcast dinle.